Ayrım 9.
Alexander Solzhenitsyn, 3. kaset 1. yüz. Oysa tedavi etmiş olduğu, hayata kavuşturduğu kişiler, iyileştirdiği genç ve yaşlılar, tarlalarda, çayırlarda, kaldırımlarda yürüyen, havalarda uçan, pamuk toplayan, direklere tırmanan, sokakları süpüren, tezgahların arkasında duran, yazıhanelerde ya da çayhanelerde oturan, orduda ve deniz kuvvetlerinde görevi olan erkekler ve kadınlar, binlerce kişi onu hiçbir zaman unutmamış ve unutmayacaklardı. Diğer taraftan o, onların hepsini, en iyi davalarını, zorlukla elde ettiği başarılarını unutacağı halde ölünceye kadar çarkın altına düşmüş olan birkaç talihsizi her zaman hatırlayacağını da biliyordu. Böylesine garip bir belleği vardı. Hayır, bugün raporunu hazırlaması imkansızdı. Çünkü gün sona ermek üzereydi. Acaba dosyayı eve mi götürseydi? Belki de onu boşu boşuna taşımış olacaktı. En azından 100 kere onu alıp boş eve taşımamış mıydı? Bugün hala yapması gereken ne vardı? Radyolojinin son baskısını alıp o makaleleri okumalıydı ki diğerleri de o dergiyi alabilsinler. Ayrıca Takka, Kupyer'deki doktorun sorusuna bir cevap göndermesi gerekiyordu. Işık donuklaşmaya başladı. Masanın üzerindeki lambayı yaktı ve oturdu. Üzerindeki elbiseyi çıkarmış olan röntgencilerden biri yanına gelip ''Lyudmila Afanasyevna, gitmiyor musunuz?'' diye sordu. Vera Gangard da aynı soruyu sordu. ''Hala gitmiyor musunuz?'' ''Rusanov nasıl?'' ''Uyuyor, kusmuyor ama ateşi çıktı.'' Vera Korneliyevna işte giyinmeyecek kadar iyi olan yeşil gri renkte tafta bir elbise giyiyordu. Donsova elbiseye bakarak ''Bu güzel elbiseye yazık değil mi?'' dedi. Gangard gülümsemeye çalıştı fakat sonuç içler acısıydı. ''Neden saklayayım? Ne için?'' ''Peki Vera Koka, Rusanov'un durumu böyle giderse gelecek defa ona 10 miligram veririz.'' Lyudmila Afanasyevna sanki kelimeler ona zaman kaybettirecekmiş gibi telaşlı telaşlı konuştu. Sonra Takka, Kupyer'deki doktora yazacağı pusulaya başladı. Gangard kapıda yavaşça, ''Kostoglotov'dan ne haber?'' diye sordu. Bir savaş vardı fakat yenilince teslim oldu. Lyudmila Afanasyevna kıkırdadı ve tekrar o keskin karın ağrısını duydu. Dudakları arasından hafif bir kahkaha yükseldi. Vera'ya bu durumu anlatmayı tasarladı. Vera anlattığı ilk insan olacaktı fakat kısık gözlerini kaldırınca yarı karanlıkta sanki tiyatroya gidecekmiş gibi Vera'nın en iyi elbisesini giyip ayağına yüksek ökçeli ayakkabılarını geçirmiş olduğunu gördü. Başka bir zaman anlatmaya karar verdi. Herkes gitmiş, o kalmıştı. Bu şartlar altında yani günlük ışın yayılmalarının kapladığı bir yerde fazladan yarım saat oturmak onun için iyi bir şeydi. Her yıl tatil yapma zamanı geldiğinde rengi uçuk gri olur, yıl boyunca azalan lökositi 2000'e kadar düşerdi. Bir hastanın lökositinin bu kadara düşmesine izin vermek cinayetti. Bir röntgenci kurallara göre günde 3 mide muayenesinden sorumluydu. Fakat Donsova günde 10, savaş sırasında ise 20 mide muayene etmişti. Tatil zamanı gelince kan verilmesi gerekirdi. Yıl içinde kaybetmiş olduğu kanı hiçbir zaman tatilde yerine koyamazdı. Görevinin kaçınılmaz zorunluluğundan kolay kolay kurtulamayacaktı. Her günün sonunda her şeyi tamamlayamamış olduğunu görünce rahatsız oluyordu. Diğer meseleler arasında Sibgatov'un acı durumunu tekrar düşündü ve dernek toplantısında Doktor Kraschenkov ile görüşeceği şeyleri tespit etti. O, yardımcılarına ne yapacaklarını öğrettiği gibi asistan olduğu devirlerde, savaştan önce Doktor Orechenkov ona yol göstermiş, sen kendi yolunda ilerle, bir elin röntgen teşhislerinde, diğer elin ışın tedavisinde olsun. Bu alanda sonuncu bile olsan yine de bundan iyisi yoktur, demiştir. O hala sağdı ve bu şehirde yaşıyordu. Işığı söndürmüş olmasına rağmen yarın yapılması gerekli şeyleri yazmak üzere kapıdan döndü. Oldukça eskimiş mavi paltosunu sırtına geçirmişti bile. Başhekimin odasına doğru yürüdü, kapı kapalıydı. Sonunda merdivenlerden indi ve hastanenin dar yolları boyunca sıralanmış kavak ağaçlarının arasından yürüdü. Fakat aklı fikri hala işindeydi. İşlerini kafasından atamıyor, ayrıca böyle bir şey de istemiyordu. Havanın varlığı belli olmuyordu, havayı unutmuştu. Alacakaranlık henüz çökmemişti. Sokaklarda her zaman birçok yabancı ile karşılaşırdı fakat o bir kadın olarak onların giydiklerine, şapkaların ya da ayakkabılarına dikkat etmezdi. Çatık kaşlarla sanki bugün için bu yabancılarda varlıklarını hissettirmeyip yarın ortaya çıkması mümkün tümörleri seziyormuş gibi herkese keskin keskin bakarak yürüdü. Yolda hastane çayhanesini ve gazeteden huni yapmış, badem satan Özbekistanlı bir oğlanın önünden geçip ana kapılara vardı. O açık göz, yaşlı kadın bekçinin sadece sağlam kişilerin çıkmasına izin verdiği, hastaları bağırarak geri gönderdiği bu kapılardan geçerken biri, onun çalışma hayatından ayrılıp bir ev hayatına, ailesine döndüğünü düşünebilirdi. Canlı olan saatlerin en iyisini, en verimlisini hastanenin içinde geçiriyordu. İşi ile ilgili düşünceleri kapılardan geçtikten çok sonra ve sabahleyin kapılardan girmeden çok önce kafasının içinde vızıldıyordu. Taka, kupire yazmış olduğu mektubu posta kutusuna attı ve kendi hatlarının sonunda bir daire şeklinde sıralanmış olan tramvayların bulunduğu sokağa geçti. Tramvay gürültü çıkartarak ileride ve yolcular oturacak yer kapmak için öne arkaya koşuştular. Ludmila Afanasyevna bir yer bulmak için acele etti. Bu, insana yön veren bir kişi olmaktan çıkıp, tören kurallarını çiğneyerek itilebilen basit bir tramvay yolcusu olmakla başlayan dış dünyaya ait ilk düşüncesiydi. Eski tek hat üzerinde takırdayan tramvayda ve yan hatlardan uzun bekleyişler sırasında bile Ludmila Afanasyevna hala Mursalimov'un akciğer metastazını ve Rusanov'un iğnelerinin muhtemel etkilerini düşünerek hiçbir şey görmeden pencereden dışarı bakıyordu. Bugünkü muayene sırasında Rusanov'un gurur kırıcı öğütleri ve tehditleri sabahtan şimdiye gün sonuna kadar karşılaştığı olayların üstüne tuz biber ekerek gece için can sıkıcı bir posa bırakmıştı. Ludmila Afanasyevna gibi tramvaydaki kadınların çoğu küçük el çantası yerine meme emen canlı bir domuz yavrusu ya da dört ekmek alabilecek büyüklükte çarşı çantaları taşıyorlardı. Pencereden duraklar ve dükkanlar görününce ev işleri ve ev Ludmila Afanasyevna'nın karşısına dikiliveriyorlardı. Ev işi onun için yüktü, evi tek başına çeviriyordu. Evin erkeklerinden kim bir şey isteyebilirdi ki? Moskova'ya konferans vermeye gittiğinde bir haftalık bulaşığı bırakacak yaratılışta olan bir kocası ile bir oğlu vardı. Bunları Donsova'ya yıkmak istediklerinden değil, fakat bu tekrardan başka bir şey olmayan ev işine bir anlam veremediklerindendi. Bir de kızı vardı, evli ve bir çocuk sahibiydi. Aslında yarı bekar sayılırdı çünkü kocasından ayrılıyordu. Ludmila Afanasyevna kızını hatırlayınca canı sıkıldı. Bugün cumaydı. Pazar günü büyük çamaşıra girişecekti. Çamaşırlar yığılmıştı. Böylece haftanın ilk 3 günü için haftada 2 gün yemek pişirirdi. Akşam yemeklerini cumartesi gecesinden hazırlaması gerekiyordu. Çarşafları bu geceden suya bastıracaktı. Saatin ilerlemiş olmasına rağmen çarşıya gitmek zorundaydı. Çünkü küçük dükkanların bazıları hala açık olabilirdi. Başka bir tramvaya aktarma yapmak için indi. Fakat hemen oracıkta gösterişli bir mezeci dükkanı görünce içeri girmeye karar verdi. Et tezgahları boşalmıştı. Satıcılar çoktan gitmişlerdi. Sadece balık kısmında az bir şey kalmıştı. Ringa balığı, tuzlu dil balığı ve konserve balık. Öbür bölümdeki dizili şarap şişeleri ve kahverengi, sucuk biçimindeki peynirlerin önünden geçerken iki şişe ayçiçeği yağı, uzun zamandan beri sadece pamuk yağı satılıyordu ve bir paket arpa almak zorunda olduğunu hatırladı. Donsova boş dükkanın içinde dolaşarak kasaya parayı ödedi. Elindeki makbuzla satın aldıklarını toplamak üzere tezgaha dönerek yapacaklarını bitirdi. Bu tezgahta iki müşterinin arkasında beklerken sanki halk sokaktan içeri akın etmiş gibi dükkanın içini bir gürültü kapladı. İçeri girenler mezeci bölümünde ve kasanın önünde sıra oldular. Şaşkına dönen Ludmila Afanasyevna tezgahın başında durup satın aldıklarını toparlamayı beklemeden meze satan çırağın önündeki sırada kendine bir yer buldu, sonra da kasanın sırasına girdi. Tezgahların üzerindeki kavisli cam sandıklarda hala bir şey yoktu, fakat dükkana toplanan kadınlar ufak domuz etlerinin satışa çıkarıldığını ve her müşteriye 1 kilogram verileceğini duyduklarını söylüyorlardı. Donsova dükkana öyle şanslı bir dakikada girmişti ki bir başka kuyruğu bile beklemeye seve seve katlanacaktı. 8. Bölüm. Kanser, Yefrem Podyuyev'in boynuna pençesini atmamış olsaydı, hayatının en dinç ve en güzel dönemini yaşayan bir erkek olacaktı. Henüz 50 yaşına varmamıştı. Yapısı kuvvetli, bacakları sağlam ve aklı başındaydı. Sadece bir koşum atı gibi çekme yeteneğine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir deve kadar da yorulmak nedir bilmiyordu. 8 saatlik bir işten sonra sanki henüz birinci vardiyadaymış gibi bir gece daha çalışabilirdi. Gençliğinde Kama Nehri'nde 200 librelik çuvalları oradan oraya sürüklemiş ve o zamandan bu yana kuvvetinden pek az şey kaybetmişti. Şimdi bile işçilerin bir platformun üzerine bir çimento karıştırıcısını çıkarmalarına yardım etmeye çekinmezdi. Pek çok yerlerde bulunmuş ve bazen yıkıcılık, bazen kazmacılık, bazen ambar memurluğu yapmış, bazen de inşaat işlerinde çalışmıştı. 10 rubleden az olan bozuk parasını sayacak kadar hiçbir zaman kendini düşürmemişti. Yarım litre vodkadan sendelemez fakat ikinci litreye de el atamazdı. Yefram Podyev kendisi için hiçbir sınırın olmadığını ve her zaman böyle kalacağını düşünürdü. Çünkü bedenine rağmen cephede bir görev almamıştı. Bir askeri inşaat yerinde çalıştığı için askerliği tecil edinmişti. Ne yaralanma ne de hastane tecrübesi vardı. Hiçbir zaman ciddi bir hastalık geçirmemiş, grip ya da bulaşıcı bir hastalığa tutulmamış, hatta diş ağrısı bile çekmemişti. Ancak ilk defa önceki yıl hastalanmış ve bu da ani beliren kanser yüzünden olmuştu. Ancak şimdi kanser kelimesini açıklayabiliyordu. Uzun süre hastalığının önemli olmadığına, saçma bir şey olduğuna kendi kendini inandırmış ve dayanabildiği sürece doktora gitmeye geciktirmişti. Sonunda gidip de hastaneye yatıncaya kadar bir dispanserden ötekine gönderildiğinde ve oradaki her hastanın istisnasız kendisinde kanser olmadığını söylemesini duyduğu zaman bile Yefram kendisinde olan şeyin ne olduğunu kendine bile itiraf etmeye hala yanaşmıyor, doğuştan olan zekasına inanmıyordu. İstemiyordu. İstediği şeye inanmayı tercih ediyordu. Yani kanser olmadığına ve her şeyin düzeleceğine. Hastalanan Yefrem'in diliydi. O elastiki, sağlıklı, binbir güçlükle görülebilen fakat hayatta insana çok faydası olan bir dil. O dilini 50 yıldır kullanıyordu. O diliyle kazanmamış olduğu paraları kendisine ödemelerini mi söylememişti? Yapmadığı şeyler için yemin mi etmemişti? İnanmadığı şeyleri mi konuşmamıştı? Müdürlere küfür mü etmemişti? İşçilere bağırmamış mıydı? Yoksa bir kanarya gibi nameler çıkarıp çakımamış mıydı? Diliyle siyasete dokunmadan birçok şakalar da yapmıştı. O dil ne Volga şarkıları söylemiş, bekarlığında çoluk çocuk sahibi olmadığı zamanlarda sayısız fahişelere ne yalanlar atmıştı. Bir hafta içinde yuva kuracaktı. Bu fahişelerden biri ona, "Ah şu dilim bir büzülse" diye beddua etmişti. Yefrem'in dili ancak zil zurna sarhoş olduğu zaman onu yenilgiye uğratırdı. Ve dili ansızın şişmeye, dişlerinin üzerine doğru sarkmaya ve artık tükürük yapmamaya başlamıştı. Fakat Yefrem hala bu duruma kayıtsız kalıyor ve arkadaşlarına sırıtıyordu. "Podyev mi? Onun dünyada korktuğu hiçbir şey yoktur." Buna cevap olarak arkadaşları, "Podyev iradeli bir adamdır," dediler. Ama bunun iradeyle ilgisi yoktu, gizli bir korkuydu. İşine sıkı sıkıya sarılması, akla yatkın her sebeple ameliyatı geciktirmesi iradeden değil, korkudan ileri geliyordu. Podyev ömrü boyunca kendini yaşamaya hazırlamıştı, ölüme değil. Bu dünyadan öbür dünyaya geçiş devresi onun gücünün ötesinde bir şeydi. Böyle bir geçiş devresinin usullerini iyi bilmediğinden sanki hiçbir şey olmamış gibi işe giderek, iradesini öven sözlere kulak vererek, gün be gün sarsılmamaya, biraz daha fazla dikkat ederek ameliyat tarihini geciktiriyordu. Ameliyat teklifi yapılmadı ve tedavi iğnelerle başladı. Tıpkı bir günahkara cehennemde yaptıkları gibi iğneleri diline batırıyorlar ve iğneler günlerce orada üst üste duruyordu. Yefrem bu zor işte başarıya ulaşacağını hararetle umuyordu. Fakat hayır, dil şişmeye devam etti. O övündüğü iradesi tükendi ve sonunda öküzü andıran başını polikliniğin beyaz renkli masasına koyup ameliyata razı olduğunu belirtti. Ameliyat Lev Leonidovich tarafından büyük bir başarıyla yapıldı. Söz verildiği gibi dilini kısalttılar, daralttılar. Sonra nasıl sallayacağını da çabucak öğrettiler. Konuştukları pek açıkça anlaşılmamakla birlikte yine de eskisi gibi konuşabiliyordu. Dilinin içine daha çok iğneler batırıldı. 3 ay sonra yine gel, başka bir ameliyat daha yapacağız. Boynundan, bu kolay olacak diyen Lev Leonidovich emriyle taburcu edildi. Fakat Podyev orada yapılan kolay boyun ameliyatlarını görmüş olduğundan kararlaştırılan tarihte hastaneye dönmedi. Mektupla çağrıldı, cevap vermedi. Oradan oraya gezmeye alışkındı. Uzak kuzeydeki Kolima'ya sürüklendi, sonra uzak olan Kakas bağımsız bölgesine. Ne malı, ne mülkü, ne evi, ne ailesi onu yolundan alıkoyabilirdi. Sadece hür bir yaşantının ve cebindeki paranın aşığıydı. Fakat kendini tuttu ve uzaklara gitmedi. Hastaneden gelen çağrılarda şöyle deniliyordu. Kendi ayağınızla gelmeyecek olursanız sizi buraya getirtmesi için milise emir veririm. Bu kanser servisinin kanserli olmayanları bile idare etme yetkisine sahip olduğunu gösteriyordu. Sonunda yola koyuldu. Şüphesiz hala ameliyata razı olmaya yanaşmıyordu. Fakat Lev Leonidovich boynunu dürttü ve zaman geçirmiş olduğu için ona küfürü bastı. Tıpkı haydutların birbirlerine bıçakla saldırmaları gibi boynun sağ ve sol taraflarını bıçakla kesti. Podiev sargılar içinde uzun süre yattı ve onu taburcu ederlerken başlarını salladılar. Hür hayatta artık o eski tadı bulamıyordu. Yaptığı işten, eğlencelerden, içki ve sigara içmekten usanmıştı. Boynunun o eski yumuşaklığı kalmamıştı. Boynu gıcırdıyor, çekiliyor, iğneler batıyormuş gibi oluyor ve başına öldürücü ağrılar saplanıyordu. Hastalık boynundan yukarı çıkmış, hemen hemen kulaklarının seviyesine kadar gelmişti. Sivri uçlu, gri tuğlalardan yapılmış olan o eski binaya bir ay önce dönüp, kavak ağaçlarının arasındaki bu verandada dolaşırken, operatörler sanki o onların malıymış gibi hemen onu yaka paça yakaladılar ve adam kendisini bir anda pencereleri arka parmaklığa bakan ameliyat odasının yanındaki o eski koğuşta çizgili hastane kıyafeti içinde buldu. Ameliyatı için bekliyordu. Zavallı boynundan ikinci defa ameliyat olacaktı. Hepsi üç ameliyat oluyordu. Artık Yefrem Podiev yatmıyordu. Kanser olduğunu biliyordu. Şimdi aralarındaki eşitliğe dayanarak bütün komşularını kanser olduklarını inandırmaya çalışıyordu. Buradan kimse uzaklaşamayacaktı çünkü hepsinin kaderinde tekrar buraya dönmek vardı. Sadece vidayı döndürüp onların çatırtısını duymak değildi hoşuna giden. Ne vardı ki onlar da yatamıyorlardı. Böylece onların da gerçekle karşı karşıya gelmelerine izin veriyordu. Üçüncü ameliyatı daha derinden ve daha ıstıraplı olmuştu. Ameliyattan sonra tekrar ararlarken doktorlar neşeli görünüyorlardı. Rusçadan başka bir dil kullanarak birbirlerine düşünüp taşınmadan bir şeyler söylüyorlardı. Sargıları daha yüksekten daha sıkı sardılar. Başını vücuduna sargılarla iyice perçinlediler. Başındaki öldürücü ağrılar gittikçe şiddetleniyor ve birbiri arkasına geliyor sıklaşıyordu. Öyleyse yapmacıklığın ne faydası vardı? Kanserin ötesinde bir şeyi daha kabul etmek zorundaydı. Onu titreten ve iki yıldır reddettiği bir şey. Yefrem'in nalları dikme zamanının geldiği bir gerçekti. Böyle keder verici bir söz alay edermiş gibi söylenince onu kabul etmek daha kolaylaşıyordu. Ölmek yerine nalları dikmek. Fakat bunlar sadece kullanılan kelimelerdi. Ne insanın aklından böyle bir şey geçebiliyor ne de kalbi bunu kabul edebiliyordu. Ölüm onun başına Yefrem'e nasıl gelebilirdi? Acaba ölümü nasıl olacaktı? Ne yapabilirdi? Çalıştığı yerde iş arkadaşlarının arasındayken saklamakta olduğu şey boynuna sarılmış olan o sargı ile nefesini tıkayarak şimdi karşısına dikilmişti. Koğuşlardaki koridorlardaki aşağı kattaki yukarı kattaki komşularından duyduğu şeylerin hiçbir faydası olmuyordu. Her çeşit şeyden söz ediliyor ama kimse ana konuya değinmiyordu. Günde 5 hatta 6 saat pencereden kapıya kadar koşarak gitmeye zorluyordu kendini. Bulmak için koştuğu şey herhangi bir yardımdı. Yaşamış olduğu sürece ve nerelerde bulunmuşsa Yefrem sadece büyük şehirleri dolaşmakla kalmamış, sınır dışındaki bölgeleri de epey taramıştı. Gerek kendisi gerekse karşılaştığı kimseler her zaman için erkeğin nelere ihtiyacı olduğunu kesin olarak bilmişlerdi. Yaşamak için ya iyi bir ticaret adamı ya da bir sanat sahibi olmak gerekliydi. İkisi de para getiren şeylerdi. Adın ne dedikten sonra insanlarla tanıştın mı hemen nasılsınız, kazancınız ne kadar sorusu gelirdi. Eğer kazancın fazla değilse bu demekti ki ya aptalsın ya şanssızsın ya da çelimsizin birisin. Podiev'in uzak Vorkuta'da, Yeniseyde, uzak doğuda ve Orta Asya'da bütün bu yıllar içinde gördüğü hayatı bu mantıkla düşünülürdü. İnsanlar avuç dolusu para kazanıyor ve sonra onu boş yere harcıyorlardı. Ya her cumartesi, ya hemen, ya da tatilde. Kanser ya da başka öldürücü şeyler onları yıkmadığı sürece bu hem çok iyiydi hem de bunun bir anlamı vardı. Hastalandıkları zaman ticari hayatları, ustalıkları, işleri ve aldıkları ücretleri bir hiç oluyordu. Bu noktada zayıf olduklarından sonuna kadar kendilerini yalana itiyor ve kanser olmadıklarına kendilerini inandırıyorlardı. Böylece hayatta bir şeyler kaybetmiş olanların hepsi de korkak kimselermiş gibi görünürdü. Ama ne? Yefrem gençlik çağlarından beri gençlerin yaşlılardan daha açık göz olduğunu hem duymuş hem de gerek kendi gerekse arkadaşlarının deneylerinden öğrenmişti. Eskiler korktukları için ömürlerinde bir defa bile şehre gitmemişlerdi. Yefrem ise 4 nala ata binmiş, 13 el ateş etmişti. Bütün kasabayı tıpkı bir kadının vücudu gibi yarı yarıya biliyordu. Fakat şimdi koridoru arşınlarken o eski halkın Kama Nehri'nin kıyısındaki köylerde ölmüş çocuklarını hatırladı. Kim bilir bunlar Rus muydu, Tatar mıydı yoksa Udmurt muydu? Onlar asla ölmemek için ne yaygara koparmışlar, ne dövüşmüşler, ne de kendilerini övmüşlerdi. Ölümü soğukkanlılıkla kabul etmişlerdi. Güvensizlik duygusundan uzak olarak yavaş yavaş hazırlanmış ve iyi bir zamanda kısrağı, tayı, ev dokuması mantoyu çizmeleri kimlerin alması gerektiğine karar vermişlerdi. Sonra sanki bir kulübeden diğer bir kulübeye taşınıyormuş gibi sessizce öldüler. Hiçbirini kanser korkutmadı. Böylece de hiç kimse kansere yakalanmadı. Fakat burada hastanede adamın biri oksijen tüpünü durmadan emiyordu. Güç bela gözlerini oynatıyordu. Ölmeyeceğim, kanser değilim cümlesinin doğruluğunu ispatlamak için de hala dilini kullanıyordu. Birçok piliçler gibi her birinin gırtlağında bir bıçak beklediği halde hepsi de gıdaklayıp yiyecek bulmak için yerleri tırmıklarlardı. İçlerinden biri bıçağı çekince bile diğerleri tırmıklamaya devam ederdi. Poddiyev tahtaları gıcırdata gıcırdata her gün o eski döşemede bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Ama ölüme ait en ufak bir ize rastlamamıştı. Ölüm kendisi için düşünemeyeceği bir şeydi. Bunu öğrenebileceği kimse de yoktu. Hiç olmazsa ölümü bir kitapta bulabileceğini umuyordu. 4 yıllık bir okul bitirmişti. Bir zamanlar binacılığa ait bir kurs görmüştü. Fakat içinde okuma isteği yoktu. Gazetelerin yerine radyo vardı. Kitap okumak ona gereksiz bir alışkanlık olarak görünüyordu. Ücret fazla olduğundan vahşi ve uzak yerlerde dolaşırken tek tük kitap okurlarıyla karşılaşmıştı. O ancak ihtiyaç olduğu zaman okurdu. İşiyle ilgili ufak broşürler, ağır yük asansörünün tarifleri, resmi iş emirleri, siparişler ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin tarihindeki kısa süreli kurs. Kitaplara avuç dolusu para dökmek, onlar için kütüphaneler açmak Poddiyev'e gülünç görünüyordu. Uzun yolculukları sırasında veya bir yerde beklerken elinde bir kitap varsa ancak 20-30 sayfa okur, içinde hayatla ilgili akla yakın bir şey bulamayınca bir kenara fırlatıp atardı. Hastanede de komodinlerde ve pencere pervazlarında kitaplar vardı ama onlara hiç elini sürmemişti. Eğer gecelerin o en hoş, en ıstıraplılarından birinde Kostoglotov o kitap için ısrar etmemiş olsaydı, mavi kapağının üzerinde altın sarısı baskısıyla olan kitabı okumayı merak etmeyecekti. Yefrem sırtına 2 yastık yerleştirdi ve kitabın sayfalarını çevirmeye başladı. Eğer roman değilse okumaya başlamayacaktı. Kitap 5-6 bazen de tek sayfalık kısa hikayeleri kapsıyordu. Kitabın içindekileri de gösteren listede hikayeler çakıl taşları kadar çoktu. Poddiyev başlıkları okumaya başladı ve hemen ihtimal bunun aradığı bir şey olduğunu hissetti. İş, hastalık ve ölüm. En yüksek kanun.